Taras Bulba, Gogol, 2. kaset, 2. yüz, sayfa 81. Şehirdekiler kazakların hareketliliğini görmekte gecikmediler. Kısa sürede tabyaların üzerleri askerlerle doldu. Yakışıklı leh subayları beyaz tüylerle süslenmiş, güneş vurdukça parıldayan tunç başlıklarıyla dikkat çekiyordu. Kimileri ise başlarına taktıkları mavi ya da pembe kalpakları hafifçe yana eğerek caka satıyorlardı. Sırmalar işlemelerle süslü kaftanlarını omuzlarına atmışlardı. Tüm bu şatafatlı giyim kuşam için gümüş kakmalı kılıçlar, tüfekler için ne kadar çok para harcanmıştı kim bilir. Alay komutanları kırmızı şapkası yaldızlarla süslü kaftanıyla en öndeydi. Herkesten daha uzun boyluydu. Giysilerine sığmayan bir şekilde cüsseliydi aynı zamanda. Biraz daha ileride yan kapılardan birinin yakınında başka bir albay daha vardı. Ancak önceki albayın tersine hem ufak tefek hem de zayıf bir adamdı bu. Gür kaşlarının altında fıldır fıldır dönen gözleri ufacıktı. Sağa sola cin gibi bakışlarından iskeletinkini andıran eliyle bir yerleri bir şeyleri göstermesinden askerlikten iyi anladığı belli oluyordu. Hemen yanında uzun boylu, pala bıyıklı, yanakları al al bir yüzbaşı vardı. Hepsi de pahalı giysileri ve silahlarıyla gelmişlerdi. Kimisi devlet parasını, kimi de kendi parasını harcayarak silahlanmıştı. Aralarında atadan kalma konağında bulabildiklerini Yahudi tefecilere rehine verip aldıkları paralarla silahlananlar bile vardı. Soyluların yanında birçok da uşak vardı. Bu dal kavuklar efendilerinin çevresinde dört döner, buldukları ilk fırsatta kıymetli bir eşyayı aşırır, bir süre sonra da bir başka soylunun yanında boy gösterirlerdi. Her çeşit insan vardı tabyanın üzerinde. Yemek için bir dilim ekmek bulamayanlar bile gelmişlerdi savaşmak için. Duvarların önünde dizilmiş kazaklarda hiçbir hareketlilik görülmüyordu. Lehlilerin tersine onların giysi ve silahlarında herhangi bir özenti yoktu. Yalnızca birkaçının düşmandan ele geçirdiği tüfek dipçikleri ve kılıçların kabzalarında gümüş kakmalar görülüyordu. Ayrıca kazaklar savaşa giderken süslü püslü giysiler giymekten, silahlarını süslemekten hoşlanmazlardı. Şalvar, üst taraflarında bir mintan ve üzerine taktıkları zırh, başlarında da takıla takıla artık rengi atmış, iyice kirlenmiş bir kalpakları olurdu genellikle. Kazaklar arasında gevezelikleriyle ün salmış iki kişi vardı. Biri genç, diğeri orta yaşlı olan Ohrim ve Mikita adlı bu iki laf cambazının atlarının üzerinde tabyalara doğru geldikleri görüldü. Hemen arkalarından Demit Popovich geliyordu. Demit çok ilginç geçmişi olan sağlam yapılı iri yarı bir savaşçıydı. Yıllardır Zaporojye'de görülür ve herkes tarafından tanınırdı. Bir akında Edirne önlerine dek gidilmişti. Bu savaşta yakalanmış, ateşe atılmıştı. Saçı sakalı yüzünün önemli bir bölümü yanmasına karşın kendini kurtarmayı başarmış, kaçıp Zaporojye'ye dönmüştü. Orada kendisine çok iyi bakmış, güçlenmiş, yüzündeki yanıkları da uzun uzun tedavi ederek büyük ölçüde düzeltmişti. Simsiyah kalın bıyıklar da bırakan Demit, insanın içine oturan sözler söylemekte çok ustaydı. ''Bakıyorum da hepiniz pırıl pırıl giyinmiş kuşanmışsınız. Biraz yakınınızda olup o süslü kaftanlarınızın altındaki yüreklerin korkudan nasıl küt küt diye attığını duymak isterdim doğrusu.'' diye bağırdı. İri yarı albay bu lafların altında kalmak istemedi. ''Sizi de diğer arkadaşlarınız gibi yakalatıp getirsek kimin yüreğinin korkuyla küt küt attığı belli olur. Sizinkileri nasıl yakalayıp buraya getirdiğimizi biliyorsunuz. Çocuklar şu tutsakları getirin de görsün şu zavallılar.'' Başta bölük başı Hlib olmak üzere elleri arkalarından bağlanmış tutsakları getirdiler. Hlib'in üzerinde ne şalvarı ne de mintanı vardı. Onu yakaladıkları şekilde getirmişlerdi. Bu şekilde yarı çıplak yakalandığı için çok üzülen Hlib hep başı öne eğik duruyordu. Utancından başını kaldıramadığı gibi üzüntüsünden de saçları bir gecede ağarmıştı. Aşağıdan kazaklar bağırdılar. ''Üzülme Hlib, seni de diğer arkadaşlarımızla kurtaracağız.'' Onun yakın arkadaşı olan Borodati de ''Böyle yarı çıplak yakalandığını dert etme kendine. Böyle şeyler her yiğidin başına gelebilir. Asıl seni o şekilde gezdirdikleri için o sefil lehliler utansın.'' diye seslenerek arkadaşlarına moral vermeye çalıştı. Bu sırada Mikita da tabyadakilere laf atıyordu. ''Anladığım kadarıyla sizin yiğitliğiniz uyuyanlara söküyor.'' Lehliler, ''O zaman gitmeyin de tepelerinizdeki perçemleri kesip ellerinize verelim.'' dediler. ''Bu işi nasıl yapacağınızı çok merak ettik doğrusu.'' diye bağırdı Popovich. Sonra da arkadaşlarına, ''Galiba bu lehli sefiller pek yalan söylemiyor. Başlarında o koca göbekli subayları oldukça kendilerini çok rahat savunurlar.'' diye seslendi. Kazaklar, Popovich'in kışkırtıcı bir konuya değindiğini düşünerek konunun üzerine gittiler. Niçin rahat savunurlar diyorsun? Niçini var mı? Adamın gövdesini görmüyor musun? Arkasına tüm Leh ordusu saklansa mızrağını savuracak birini bile bulamazsın. Kazaklar bu sözler üzerine gürültülü bir şekilde güldüler. Kahkahadan kırılıyorlardı. Şu bizim Popovic gibi taşı gediğine koyan adam zor bulunur. Birine kafayı takmaya görsün. Kimse onun elinden kurtulamaz kolay kolay. Sözleri duyuluyordu bir yandan da. Kazakların bu aşağılayıcı sözleri etkisini hemen göstermiş, lehliler pek safça bu oyuna gelmişlerdi. Öfkeden sapsarı olan lehlilere albayları gereken işareti verdi. Büyük bir dikkatle durumu izleyen ataman, "Hemen çekilin surların önünden!" diye bağırdı. Onlar daha çekilirken lehliler surların üzerinden ateş açtılar. Bir ara voyvoda da boy gösterdi aksakalıyla. Ardından da kapı açıldı ve lehli askerler dışarıya fırladı. Başta sırmalı cepkenler giymiş atlılar, artlarından zırhlı, tunç başlıklı, ellerinde kargalarla piyadeler yürüyordu. Sonra her biri ayrı giysili özel beylik birlikleri çıktı. Beyler diğer birliklerin arasına katılmıyor, her biri kendi adamlarının arasında ilerliyordu. Derken bir grup askerin başındaki iri yarı albay, en arkadan da askerleriyle kısa boylu çelimsiz albay göründü. Ataman kazaklara bağırdı. Dizilmelerini, saf tutmalarını engel olun. Bütün bölükler hep beraber saldırsın. Diğer kapılardaki bölüklere haber salın, onlar da gelsin. Titarev'in bölüğü bir kanattan, Diyatkov'un bölüğü diğer kanattan saldırsın. Kukubenko ve Polivoda sizler de arkadan kuşatacaksınız. Haydi saldırın şimdi, vurun, dağıtın. Kazaklar her taraftan saldırıp lehlileri çember içine aldılar. Ateş etmelerine fırsat vermeden kargılarıyla, kılıçlarıyla aralarına daldılar. Şimdi iki taraf birbirine girmiş, göğüs göğüse bir çarpışma başlamıştı. Kan gövdeyi götürüyordu. Demit Popovic elindeki kargıyla üç piyadeyi delmiş, iki beyi de atlarından yere yuvarlamıştı. ''Ne kadar da güzel atlar'' dedi. ''Hep böyle atlarım olsun isterdim'' diyerek atları çayıra doğru sürdü. Kazaklara bunları yakalayıp bağlamasını söyleyerek yeniden çarpışmaya döndü. Yere yıktığı Leh beyleri kendilerini toparlayamadan birini öldürdü. Diğerinin boynuna bağladığı ipin bir ucunu da kendi atının eğerine bağladı. Belindeki elmas kapsalı kılıcıyla içi altın dolu kesesini aldıktan sonra yedeğinde götürdü. Genç Kazak savaşçısı Kobita, yiğit bir Leh savaşçısıyla kapışmıştı. Uzunca bir mücadeleden sonra sivri ve keskin Türk kamasını adamın göğsüne sapladığı sırada başına gelen bir kurşunla kendisi de öldü. Onu vuran Leh savaşçılarının en ünlüsü ve gösterişlisiydi. Kral soyundan gelen bu fidan boylu yiğit savaşçı al atının üzerinde bir şahin gibi her tarafa yetişiyordu. İki Kazak onun kılıcıyla neredeyse ikiye bölünmüştü. Yiğit Kazak savaşçısı Fyodor Korju atıyla birlikte yere yıkmış, bir başka kazağın atını yaralamış, kendisini de kargısıyla delmişti. Daha birçok kazağın kolunu kellesini uçurduktan sonra da Kobita'yı şakağından vurmuştu. Yiğit bir savaşçı olduğu her haliyle belliydi. Bu atının üzerinden hiç eğilmeyişinden de anlaşılıyordu. Nezamaykov bölüğünün komutanı Kukubenko onu görünce "Sonunda çarpışacağım adamı buldum" deyip atını onun üzerine doğru sürdü. Yıldırım hızıyla onun üzerine doğru giderken öyle bir çığlık attı ki onu duyan hayvanlar da insanlar da ürperdiler. Leh savaşçı durup geri dönmeye çalıştı ama ürken atı onu dinlemeyerek yana sıçradı. Bu durumdan yararlanan Kukubenko silahını ateşleyerek rakibini vurdu. Kurşun iki kürek kemiği arasından girmişti Leh savaşçının. Atından yere düşmesine karşın kılıcı elindeydi. Güçlükle kolunu kaldırarak bir süre daha kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada kılıcını çıkaran Kukubenko onu iki eliyle tutup Leh beyinin ağzına soktu tüm gücüyle. Kılıç adamın dişlerini kırıp ensesinden çıkmış ve yere saplanmıştı. Yere mıhlanmış olan lehlinin kanı fışkırıp kaftanını ala boyadı. Kukubenko onu bırakıp adamlarıyla yeni çatışmalara daldı. Uman bölüğünün komutanı Borodaty bu çarpışmayı yakından izlemişti. Kukubenko'nun öldürdüğü Leh beyinin yanına gitti. ''Hiç insan böyle güzel şeyleri almadan gider mi?'' diye söylendi kendi kendine. ''Tam yedi leh beyini öldürdüm. Hiçbiri de böyle güzel donanımlı değildi.'' Daha sonra da ölünün kıymetli eşyasını toplamaya başladı. Sedef kakmalı kamasıyla altın dolu kesesini kemerinden kesti. Koynuna el attığında gümüş bir madalyonla büyük bir ihtimalle sevgilisinden aldığı bir tutam saç buldu. Borodaty bunlarla uğraşırken onun bir leh savaşçısını soyduğunu gören kırmızı burunlu leh yüzbaşısı hızla onun üzerine doğru geldi. Borodaty daha önce bu yüzbaşıyla karşılaşmıştı. Atının üzerinden yere yıkmış, vurduğu darbeyle öldüğünü sanıp bırakmıştı. İşte aynı adam şimdi başında bitmişti bir anda. Daha kendisini toparlayamadan yüzbaşının kılıcı boynuna inmişti. Böylece Borodati açgözlülüğünün cezasını hayatıyla ödemişti. Kafası gövdesinden ayrılmış, akan kanları yerde bir birikinti oluşturmuştu. Yüzbaşı saçlarından tuttuğu bu kesik başı atının eğerine bağlamak istedi ama buna fırsat bulamadı. Bir atmaca nasıl gökyüzünde süzülür süzülür de birden avının üzerine ok gibi saldırırsa, Taras'ın büyük oğlu Ostap da lehli yüzbaşının üzerine öyle atıldı. Elindeki kemendi adamın boynuna geçiriverdi. Kemendin boynunu sıkmasıyla kırmızı yüzü morarmaya başlayan yüzbaşı son bir çabayla tabancasını çekip ateşledi. Ancak gücünü yitirdiğinden kolu titredi ve kurşun boşa gitti. Ostap sıkı sıkı yakaladığı yüzbaşının atını durdurup eğerinden bir kaytan çekti. Lehliler savaş tutsaklarını bağlamak için kullanırlardı bu kaytanları. Ostap yüzbaşının ellerini ayaklarını kendi kaytanıyla bağladıktan sonra kemendinin ucunu atının eğerine bağladı. Atını koşturup cesedi peşinden sürüklerken Uman bölüğünün savaşçılarına ''Hey, Borodati'yi öldürdüler, gidin de komutanınıza karşı son görevinizi yapın.'' diye seslendi. Uman bölüğü savaşçıları hemen komutanlarının cesedi başında toplandılar. Yeni bir komutan seçmeleri gerektiğinden kendi aralarında tartışmaya başladılar. ''Uzun uzun tartışmanın ne anlamı var?'' dedi biri. ''Taras'ın oğlu Ostap'tan iyisini nereden bulacağız? Tamam, genç ama nice yaşlı Kazak savaşçısını cebinden çıkarır.'' Ostap kendini seçtikleri için teşekkür etmekle yetindi. Ardından savaşçılarını toplayıp yeniden savaş alanına döndü. Gereksiz laflarla zaman geçiremezlerdi. Böylece de kendisini seçenlere ne kadar yerinde bir karar verdiklerini kanıtlamış oldu. Lehliler durumun hiç de iyiye doğru gitmediğini görünce kendilerine çekidüzen vermek için ovanın diğer yanına yürüdüler. Ana kapının önüne 4 bölük bırakmışlardı. Ufak tefek albayın emriyle bu bölüklerdeki askerler Kazaklara ateş açtılar. Ancak kurşunlar hedefini aşıp Kazak ordusunun arkasında otlamakta olan öküzlere ulaşmıştı. Hayvanlar korkudan çılgına döndü. Arabaları devirip Kazakları çiğneyerek sürü halinde koşuşmaya başladılar. Taras Bulva da tam bu sırada bölüğünü pusudan çıkarmıştı. Onların gürültüsü, bağrışmaları üzerine korkup geri dönen öküzler bu kez lehlilerin üzerine yürüdü. Önlerine çıkan herkesi tepeleyip gittiler. Kazaklar bu durumdan çok hoşlanmıştı. ''Yiğit öküzlerimiz çok yaşayın.'' diyorlardı. ''Normal zamanda yaptıklarınız yetmiyormuş gibi savaşta da yardımcı oldunuz.'' Bu durum onlara yeni bir moral verdi. Yeniden saldırıp birçok düşman askeri öldürdüler. Pisarenko kardeşler, Şilo, Voftuzenko, Metelitsa gibi birçok Kazak bu savaşta kendini gösterme fırsatı buldu. Lehliler durumun kötüye gittiğini anlayınca kapıları açtırıp içeriye kaçtılar. Sancaklarını bile geride bırakmışlardı. Onları kovalamak isteyen birçok Zaporojeli oldu ama Ostap kendi adamlarını engelledi. ''Aman arkadaşlar'' dedi, ''kale duvarlarının önüne fazla sokulmaya gelmez, tehlikelidir oralar.'' Kısa bir süre sonra da lehlileri kovalayan birçok Kazak savaşçısı tabyalardan açılan ateşle yaşamını yitirdi. Olayları yakından izleyen ataman Ostap'ın yanına geldi. ''Aferin delikanlı, daha çok gençsin ama birçok koca Kazak komutanından çok daha iyi yönetiyorsun bölüğünü.'' diyerek onu kutladı. Taras Bulba oğlunun Uman bölüğünün komutanı olduğunu bilmiyordu. O da bölüğün bu başarılı komutanını tanımak istedi. Uman bölüğünün önünde elinde bölük asası kalpağı hafif yana eğik Ostap'ı görünce ''Tamam, mesele anlaşıldı.'' diye düşündü. Oğlunun başarısından gurur duymuştu. Oğluna duydukları güven ve gösterdikleri saygıdan dolayı Uman bölüğüne teşekkür etti. Kazaklar arabalarına doğru çekilirken lehliler de tabyalara doldular yeniden. Ama bu kez üstleri başları parçalanmış, kaftanları kan içindeydi. Her tarafları toza toprağa batmıştı. Kazaklar aşağıdan bağırdılar gene. ''Hey, ne oldu sizlere öyle? Hani bizi bağlayacaktınız?'' Şişman albay bağırdı elindeki kaytanı sallayarak. ''Elime bir geçersen görürsün. Bak ipin de hazır.'' Lehliler bitkin bir durumda olmalarına karşın yiğitliği elden bırakmıyorlardı. Bu kez sıcak bir çatışmanın içinden çıktıkları için söz düellosunu sürdürüyorlardı. Bir süre sonra dağılan kazaklar savaşın yorgunluğunu üzerlerinden atmaya, yaralarını sarmaya başladılar. Daha az yorgun olanlar savaş alanındaki kazak ölülerini toplamaya başladılar. Cesetleri açtıkları çukurlara gömüp üzerlerini örttüler. Böylece arkadaşlarının kurda kuşa yem olmasını, vahşi hayvanlarca parçalanmasını önlemişlerdi. Leh cesetlerini ise ikişer üçer başıboş atların kuyruklarına bağladılar. Şiddetli bir şekilde kamçıladıkları atlar çıldırmış gibi koşuşmaya başlayınca toza, toprağa, kana bulanmış cesetler ağaç köklerini tozlara, kayalara çarpıyor, parçalanıyordu. Hava karardığında her bölük bir çember oluşturup oturdu. Savaş sırasında yaşadıklarını anlatıyorlardı birbirlerine. Böylece o günkü olaylar belleklere kazınıyor, destanlaşıyordu. Artık nesilden nesile aktarılacaktı. Savaşçılar birer birer yatmaya başladılar. En sona Taras Bulba kalmıştı. Bir türlü uyku tutmuyordu onu. Aklı fikri küçük oğlu Ancay'daydı. Çünkü kazaklarla çarpışan lehliler arasında gören olmamıştı onu. Aptal çocuk, belki de arkadaşlarına karşı savaşmak istememiştir diye düşündü. Ancak içini kemiren bir kurt vardı. Yoksa sefil Yahudi bana yalan mı söyledi diye mırıldandı kendi kendine. Ancak oğlunun kadınlara olan düşkünlüğünü hatırlayınca endişelerinden kurtuluyor, bu kez de oğlunu baştan çıkaran leh güzelini düşünüyordu büyük bir kin duyarak. Onu ele geçirirse Tanrı yarattı demeyecek, saçlarından yakalayıp yere çalacak, tüm kazakların gözleri önünde yerlerde sürükleyecekti. İsterse bembeyaz memeleri, omuzları toza toprağa kana bulansın, oğlunun kucaklamaya doyamadığı bedeni parça parça olsun. Ertesi gün olacakları aklından bile geçirmeden, yorgunluğun etkisiyle yavaş yavaş derin bir uykunun kollarında buldu kendini. Bu kez ateş başlarındaki nöbetçiler gözlerini bile kırpmadan düşman mevzilerini gözlediler. 8. Daha öğlen bile olmadan kazaklar bu kez çok önemli bir konuyu görüşmek üzere toplandılar. Onların sefere çıkmalarından yararlanan Tatarlar saldırmıştı yurtlarına. Her tarafı talan etmiş, yer altındaki gizli hazineleri yağma edilmişti. Geride bıraktıkları insanların birçoğu öldürülmüş, kalanlar tutsak edilmişti. Tatarlar bununla da yetinmemiş, at ve davar sürülerini sürüp Perekop'a götürmüşlerdi. Tüm bunları anlatan, Tatarların elinden kurtulmayı başarabilen Maksim Goloduha adındaki yiğit bir kazaktı. Bir Tatar'ı öldürüp altın kesesine almış, Tatar kılığına girip bir Tatar atıyla oradan uzaklaşabilmişti. İki gün iki gece durmadan yol almış, atının yorgunluktan çatlamasıyla ikinci bir atla yoluna devam etmiş, ancak üçüncü atla kazakların bulunduğu yere gelebilmişti. Kazakların Dubno'yu kuşattıklarını öğrenince de son bir gayretle oraya ulaşmıştı. Adam o kadar yorgundu ki kazakların sorduğu hiçbir soruyu yanıtlayamadan sızmış, deliksiz bir uykuya dalmıştı. Günlerce at sırtında yol almaktan bitkin düşmüştü. Rüzgarın ve güneşin etkisiyle yüzü şişmiş, davul gibi olmuştu. Oysa kazaklar gizli hazinenin nasıl olup da Tatarların eline geçtiğini, neden saldırganlara karşı gerektiği gibi karşı konulamadığını öğrenmek istiyorlardı. Yoksa yurtlarında bıraktıkları kazaklar da sarhoş mu yakalanmışlardı Tatar saldırısına? Aslında böyle durumlarda kazaklar hemen atlarına atlar, yağmacıların peşine takılırdı. Tutsakların Anadolu pazarlarında, İzmir'de, Girit'te satılmadan kurtarılması ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. Geç kalmaları durumunda yoldaşlarının hangi pazarlarda kimlere satılıp hangi konaklarda kölelik yapacaklarını bir daha da öğrenemezlerdi. İşte bu toplantının nedeni buydu. Bu toplantının dikkati çeken bir özelliği de hiçbirinin başındaki kalpağı çıkarmamasıydı. Bunun anlamı orada toplanmalarının nedeninin atamının buyruklarını dinlemek olmadığı, ortaya çıkan durumla ilgili olarak herkesin özgürce kendi düşüncesini dile getireceğiydi. Bazı kazaklar önce kocalar konuşsun diye bir fikir öne sürdüler. Başka birkaç kazak önce atamının söyleyeceklerini dinleyelim diye bağırdı. Yapılan çağrıya uyan Kirdiyaga kalpağını çıkarıp öne doğru yürüdü. Böylece onlarla bir ataman olarak değil bir arkadaş gibi konuşmak istediğini belirtmiş oluyordu. Kendisine söz verdikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Aslında içinizde savaş alanlarında benden daha çok boy göstermiş, benden eski ve benden akıllı çok kişi vardır. Ama madem ilk konuşma hakkını bana verdiniz, ben de düşüncelerimi size anlatayım. Bana kalırsa hiç zaman yitirmeden hemen Tatarların peşine düşmeliyiz. Onların nasıl insanları olduğunu hepiniz bilirsiniz. Biraz daha gecikirsek soydaşlarımızın izini tutsak pazarlarında bile bulamayız. Burada yeterince oyalandık. Lehlilere kim olduğumuzu gösterip dinimize karşı yaptıkları saygısızlığın da öcünü aldığımıza göre açlıkla pençeleşen bu kentin önünde beklemeye gerek yok. Hemen soydaşlarımızı kurtarmak üzere yola çıkmayı öneriyorum ben. Kazaklar arasında doğru söylüyor, durmayalım, hemen gidelim gibi bağırmalar başladı. Taras Bulba bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Yarı kara yarı ak kaşlarını çıtarak konuşmaya başladı. Ağam hiç de iyi bir düşünce değil önerin dedi. Senden çok daha mantıklı bir konuşma beklerdim. Tatarların tutsak aldığı arkadaşlarımızı düşünürken hemen karşımızdaki kentte tutsak olan arkadaşlarımızı unutuyorsun. Can yoldaşlığının başta gelen kuralını ayaklar altına alıp onları düşmanlarımızın elinde mi bırakalım? Ukrayna'daki atamanımızın ve diğer yiğit arkadaşlarımızın başına gelenleri düşün. Bırakıp gidelim de arkadaşlarımızın derilerini mi yüzsünler? Parça parça edip banayırlarda mı dolaştırsınlar? Lehlilerin kutsal varlıklarımıza yönelik saldırıları yetmedi mi? Şimdi hem sana hem de buradaki tüm arkadaşlara soruyorum. Biz kimiz? Nasıl adamlarız? Arkadaşlarını düşmanın elinde bırakıp yaban ellerde her türlü eziyeti görerek öldürülmesine göz yumanlar Kazak olamaz. Kazaklık onurunu iki paralık ettirenin, törelerini ayaklar altına aldırıp ona sövdürenin yanında olamam ben. Tek başıma da olsam ben burada kalacağım. Bu sözler tüm Zaporojelileri yürekten yaraladı. Ataman bir kez daha konuştu. Çok iyi, çok güzel konuşuyorsun yiğidim ama Tatarların eline düşen arkadaşlarımızı unutmuş gibisin. Eğer onları kurtaramazsak ne olacaklarını biliyor musun? Her biri bir konağa köle olarak satılır. Ayrıca birçok Hristiyanın kanı, canı pahasına kazandığımız hazinemizi de kaybederiz ebediyen. Bunun üzerine tüm Kazaklar derin bir düşünceye daldılar. Ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Yanlış bir şey söylemekten çekindikleri için hiçbiri konuşmaya cesaret edemiyordu. İşte tam bu sırada ordudaki en yaşlı savaşçı Kasvan Bovdiyuk konuşmak üzere ortaya çıktı. Kazakların tümü ona saygı duyardı. Çünkü savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş, iki defa da ataman seçilmişti. Artık iyice yaşlandığından çarpışmalara katılmaz, bütün gün yan gelip yatar, çubuğunu tüttürerek savaş öyküleri anlatır, savaş öyküleri dinlerdi. Kimsenin sözünü kesmez, öğüt vermekten hoşlanmazdı. Anlatılanları sessizce dinler, yalnız arada bir çubuğunun külünü silkerdi yalnızca. Onun öyle gözleri yarı kapalı, kıpırtısız durduğunu görenlerin çoğu uyuduğunu sanırdı. Uzun süredir Zaporojye'den ayrılmadığı halde bu sefere katılmak istemişti nedense. Kollarını açarak ilerlemiş, "Yahu ben neden durayım, sizinle geleyim, bakarsın bir işe yararım." deyip katılmıştı bu sefere. Onun ortaya geldiğini gören herkes sustu. Tüm dikkatleriyle uzun süredir böyle toplantılarda konuşmayan ihtiyarı dinlemeye başladılar. "Ağalarım, kardeşlerim, ben de sizlere bir çift laf etmek istiyorum." diye başladı konuşmasına Kasvan Bovdiyuk. "Bu yaşlı adamın söylediklerini dikkatle dinleyin. Atamanın söyledikleri kesinlikle doğru. Ordunun başında bulunan kişi olarak askerlerini ve yurdunun hazinesini korumak onun başta gelen görevidir. Bu açıdan bakıldığında söyledikleri yerindeydi. Albay Taras Bulba'nın söylediklerine gelince, öncelikle şunu söyleyeyim, Tanrı onu ve onun gibileri Ukrayna'ya bağışlasın. Başımızda onun gibiler oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Onun söyledikleri de çok doğru. Çünkü onurlu her Kazak arkadaşlarını korumak, düşünmek zorundadır. Bu yaşıma kadar bunun gereğini yapmayan tek bir kişiye rastlamadım. Lehlilerin tutsak aldıkları da, Tatarların tutsak ettikleri de bizim arkadaşlarımız. Hangilerinin sayısının az ya da çok olduğu hiç önemli değil. Onların hepsi de bizim can yoldaşlarımız. Şimdi de önerimi açıklayacağım size. Tutsakların tümü de bizim soydaşlarımız olduğuna göre aralarında ayrım yapamayız. Tümünü de kurtarabilmek için şunu yapabiliriz. Tatarların tutsak ettiklerine daha yakın olan savaşçılarımız onları kurtarmaya gitsin. Burada Lehlilerin tutsak ettiklerine yakın olanlar burada kalsın. Ordunun bir bölümünü alıp Tatarların peşine düşmek atamanın görevidir. Burada kalanlar da kendilerine bir komutan seçerler. Eğer tecrübelerime bakar beni dinlerseniz Taras Bulba bu iş için seçilmiş en iyi adaydır. Hem akıllı, görgülü hem de yiğit bir Kazaktır o. Kasvan Bovdiyuk'un söyledikleri hepsinin aklına yatmıştı. Kalpaklarını havaya atıp bağırarak öneriyi onayladıklarını belirttiler. Kazaklardan biri, "Yaşar Bey baba, bu sefere katılırken belki ben de bir işe yararım demiştin. Gerçekten de işe yaradın. Hem de çok büyük bir iş başardın." diye seslendi. Ataman, "Ey yiğitlerim, ne diyorsunuz? Ağamızın söylediğini yapalım mı?" diye sordu. Kazaklar hep birden bağırarak, "Evet, yapalım, yapılacak en doğru şey bu." dediler. "O zaman toplantıyı bitirebiliriz. Yalnız son olarak beni bir kez daha dinlemenizi istiyorum." Daha sonra kalpağını giyip öne doğru yürüdü. Diğer Kazaklar kalpaklarını çıkarmış, başlarını önlerine eğmişlerdi. Çünkü bundan sonra Kirdiyaga atamanları komutanları olarak konuşacaktı. Benimle gelecekler sağ tarafta, burada kalacaklar sol tarafta toplansın. Her bölükte çoğunluk hangi tarafa geçerse bölük komutanı da o tarafta yer alacaktır. Bölükten kalanlar da başka bir bölüğe katılırlar. Kazakların kimi sağa kimi sola ayrılmaya başladılar. Atamanın söyledikleri bir bir gerçekleştirildi. Sonunda gitmek isteyenlerle kalmak isteyenlerin eşit olduğu görüldü. Nezamaykoy bölüğünün hemen tamamı, Uman ve Kanev bölüklerinin tamamı, Popovichev, Steblikov ve Timoshev bölüklerinin çoğu kalmak isterken diğer bölüklerin çoğunluğu da Tatarların ardından gitmek istiyordu. Kendini kanıtlamış yiğit savaşçılar da dengeli bir şekilde dağılmışlardı. Gidecek olanlar arasında Prokopovich, Homa, Perekapitale, Lemiş, Çaravati, David Popovich gibi ünlü savaşçıların yanında Neveliçkin, Nostiyugan, Bokrişka bölüklerinin komutanları ve başka birçok Kazak savaşçısı vardı. Bunlar bundan böyle Tatarlara karşı savaşmak istiyorlardı. Kalanlar arasındaysa Balaban, Ostap, Demidorovich, Vertihist, Kukubenko gibi bölük komutanlarının yanında Stepan ve Ohrin Guska, Zadorojni, Siderenko, Pisarenko kardeşler, Voltuzenko, Metelitsa, Mosishile, Çerebiçenko gibi nam salmış birçok yiğit savaşçı vardı. Bunların birçoğu geçmişte Anadolu kıyılarına, Kırım bozkırlarına, Dinyeper'e katılan küçük büyük birçok ırmağın kıyılarına, Türk yurdunun içlerine hatta Molda ve Uta illerine dek yapılan seferlere katılmış savaşçılardı. Çift dümenli kayıklarıyla tüm Karadeniz'i boydan boya dolaşmış, birçok kayık birlikte savaşarak birçok büyük gemiyi, Türk kalyonlarını batırmışlardı. Yaralarını sarmak, ayaklarına dolak yapmak için kıymetli urbalarını parçalamış, keseler dolusu altını şalvarlarının uçkurlarına bağlamışlardı. Sıra hovardalığa gelince bunu da en iyi şekilde yapmışlardı. Bunun için bir insana bir ömür yetecek parayı bir seferde harcamaktan, vur patlasın çal oylasın eğlenmekten, eğlenirken sofralarına gelen herkesi doyurmaktan kaçınmazlardı. Aralarında Tatarların ani bir baskınla Zaporojye'ye saldırabileceğini düşünerek Dinyeper kıyılarındaki kamışlıklar arasına ya da adalara altın bilezikler, kupalar ve benzeri kıymetli eşyalar saklayanlar olurdu. Olurdu ama bunları Tatarların bulabilmesi bir yana kendileri bile bulamazdı. Nereye sakladıklarını unuttuklarından. İşte Dubno önünde kalıp arkadaşlarını kurtarmak, lehlilerden öcülerini almak isteyen Kazaklar böyle insanlardı. Koca Bovdiyuk da onların arasındaydı. Doğrusu bu yaştan sonra Tatarların peşinde koşturup duramam diyordu. Yiğit bir Kazak'ın istediği türden bir ölümle burada da karşılaşabilirim. Tanrı'ya canımı savaş meydanında alması için çok yalvardım. Dualarımın yerine ulaştığını sanıyorum. Benim gibi yaşlı bir Kazak için bundan daha güzel, daha şerefli bir ölüm olamaz. Kalacak ve gidecek olan Kazaklar ikiye ayrıldı. Karşılıklı saf tuttu. Ataman gelip tam ortalarında durdu. ''Ey ağalar!'' diye seslendi. ''Birazdan ayrılacağız. Birbirine kırılan, darılan var mı aranızda? Birbirinizden hoşnut musunuz?'' ''Hoşnutuz. Aramızda güceniklik, dargınlık yok.'' diye bağırıştı iki tarafta. ''Öyleyse herkes birbiriyle kucaklaşsın, öpüşsün. Belli olmaz. Belki de birbirimizi bir daha hiç görmeyiz. Kazaklık onurunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onu gözünüz gibi koruyun. Komutanlarınızın söylediklerine çok dikkat edin.'' Bu konuşmanın ardından savaşçılar birbirleriyle vedalaşmaya başladı. Önce bölük komutanları birbirlerini öpüp kucakladı. Kırlaşmış saçlarla dolu kaşlarını birbirlerinin omuzlarına yaslarken "Sağlıcakla kal kardeşim, inşallah bir daha karşılaşırız" dercesine bakıyorlardı birbirlerine. Aralarında herhangi bir konuşma olmamasına karşın herkes karşısındakinin düşüncelerini çok iyi anlıyordu. Vedalaşmanın hemen ardından yola çıkmadı gidecek olanlar. Sayıca azaldıklarını lehlilerin anlamaması için karanlık çökünceye kadar bekleyeceklerdi. Her bölük kendi bölgesine geçip öğlen yemeği yedi. Gidecek olanlar biraz dinlenmek için uyudular. Güneş batıp hava kararıncaya dek deliksiz bir uyku çektiler. Akşam olunca kalkıp yol hazırlıklarına başladılar. Tekerlerini, millerini yağladıkları arabaları sıraya dizip yola koyuldular. Arabaların arkasından yayalar yürürken atlılar en sona kalmışlardı. Karanlık birbirlerini görmeyi engelleyinceye dek ellerini, kalpaklarını salladılar. Artık atların tıpırtılarından ve karanlıkta iyi yağlanamamış bazı arabaların gıcırtısından başka bir ses duyulmuyordu. Kalanlar karanlık nedeniyle hiçbir şey görememelerine karşın bir süre daha el salladı gidenlerin ardından. Kendi mevzilerine gelip oturduklarında buruk bir hüzün kapladı içlerini. Soluk yıldızların ışığında giden arabaların boş kalan yerleri göze çarpıyordu hemen. Değerli arkadaşlarının birçoğu da yoktu aralarında. Anlatılması güç bir üzüntü içinde başları önlerine eğik öylece kala kaldılar. Taras savaşçılarının yiğitliğe pek de yakışmayan bu hüzünlü durumlarını gördü ama bir şey söylemedi. Ayrılığın yarattığı bu üzüntüden, yalnızlık duygusundan kurtulacaklardı elbette. Ancak bunun için bekleyecekti biraz. Zamanı gelince onları öyle güzel motive edecek, coşturacaktı ki eskisinden de atak ve neşeli olacaklardı. Onların şimdiki durumunu denizin dingin durumuna benzetiyordu. Bir fırtına patlamaya görsün. O zaman önünde hiçbir engel tanımazdı. Taras adamlarına gösterdiği bir arabayı getirip açmalarını buyurdu. Bu araba diğerlerinden biraz uzakta duruyordu. Manda derisinden örtüsüne karşın tıka basa yüklü olduğu anlaşılıyordu. Katranlı halatlarla sıkı sıkı sarılmış olan bu araba oradakilerin en büyüğüydü. Taras bu arabayı kendi mahzenlerindeki en kaliteli şarapları depoladığı fıçılarla doldurmuştu. Lehlilerle yapılacak savaşın zaferle sonuçlanmasından sonra gerçekleştirilecek şölende dağıtacaktı bunu savaşçılara. Herkese bol bol yetecek kadar vardı. Albayın buyruğu üzerine arabayı saran ipler çabucak çözüldü ve fıçılar indirildi. Taras, herkes alsın bu şaraptan dedi. Kim ne bulursa onunla alsın. Karavana, tas, çanak, çömlek, hiçbir şey bulamayanlar da avuç avuç içsin. Kazaklar komutanlarının buyruğuna uyarak ne bulurlarsa uzatıp doldurdular şarapla. Hiçbir şey bulamayanlar da avuçlarına doldurdu şarabı. Taras'ın yardımcıları savaşçılar arasında dolaşıyor, kendilerine uzatılan her kabı şarapla dolduruyordu. Ancak kimse içmiyor, komutanlarının konuşmasını bekliyordu. Taras gerçekten de savaşçılarına bir şeyler söylemek istiyordu. İyi bir şarap insana cesaret kazandırırdı. Ama içmeden insanları onurlandıracak birkaç güzel söz şarabın etkisini daha da artırdı. Arkadaşlar dedi, sakın bu şarabı ataman olarak beni seçtiğiniz için dağıttığımı sanmayın. Arkadaşlarımızdan ayrıldığımız için de yapmadım bunu. Evet, başka bir zaman olsa bu iki nedenle de içebilirdik. Şimdi bizi bekleyen çok önemli görevler var. Şimdi kazaklık onurumuzun yükselmesi için, kutsal dinimizin yücelmesi için içelim. Dünyadaki diğer tüm dinlerin batması, Hristiyanlığın her tarafa yayılması için içelim. Güzel yurdumuz Zaporojye için. Bu yurdun birbirinden güçlü, birbirinden yiğit, gürbüz daha nice oğullar yetiştirmesi için içelim. Haydi arkadaşlar, hepimizin sağlığına içelim. Arkadaşlarımızı düşmana bırakmadığımız için, torunlarımızın torunlarının bizlerle övünebilecekleri işler başarmak için, dinimiz için içelim. Ön sıralardaki savaşçılar gür sesleriyle yinelediler bu son dileği. Dinimiz için içelim. Yaşlı genç tüm kazaklar dinleri için içtiler. Taras Bulba bir kez daha kaldırdı kupasını. Güzel yurdumuz Zaporojye için içelim. Gene ön sıralardan Zaporojye için, güzel yurdumuz için içelim sesleri duyuldu. Bir kez daha yaşlı genç hep birden bağırdılar. Zaporojye'nin onuruna. Koskoca ova bu seslerle çınladı bir süre. Taras, şimdi de kadehimi tüm din kardeşlerimiz, dünyadaki tüm Hristiyanlar için kaldırıyorum dedi. Dünyadaki tüm Hristiyanlar adına sesleri yayıldı dalga dalga savaşçılar arasında. Bu sırada taslardaki, çanaklardaki içkiler de bitirilmişti. Kadehler, taslar, çanakların boşalmasına karşın kazakların kolları hala havadaydı. Şarabın etkisiyle neşelenmişlerdi. Gözleri ateş saçıyordu. Ne var ki neşeleri savaş sonrası talanda elde edecekleri değerli silahlar ve giysilerden, kıymetli atlardan, altın ve gümüş eşyalar elde edebilecekleri düşüncesinden kaynaklanmıyordu. Onların o anda duydukları keyif, yüksek bir dağın doruğuna konmuş bir kartalın pençeleri altında uzanan ovaya baktığında duyduğu keyfe benziyordu. Onlar da tıpkı o kartalın baktığı gibi bakıyorlardı uzayıp giden ovaya. Gelecekte o ova, onun ilerisindeki ormanlar, daha ötelerde deniz kıyısındaki kasabalar, kentler hep onların ayakları altında olacaktı. Belki de bu uçsuz bucaksız ova birçoğunun mezarı olacaktı. Kazak kanlarıyla sulanacak, parçalanmış arabalardan, kırılmış kılıçlar, kargılardan yürünecek yer kalmayacaktı. Akbabalar dört bir yana yayılmış kazak cesetlerinin başına üşüşecek, gözlerini oyacak, etlerini didikleyecekti. Ama kazak ölülerinin düştüğü bu topraklardan fışkıracak bir iyilik tüm dünyaya yayılacaktı. Mutlaka günün birinde aksakalları göğsüne dek inen yaşlı bir ozan eline aldığı sazı çalıp bu savaşın destanını anlatacaktı büyük bir dikkatle kendini dinleyenlere. İşte o zaman kazakların ünü tüm yeryüzünü kaplayacak, destanlarla gelecek kuşaklara aktarılacak, dilden dile dolaşacaktı. Çünkü ustasının bakıra gümüş katarak yaptığı çanlardan çıkan güzel sesler nasıl insanları ibadete çağırırsa, ozanın ve sazının güzel ve güçlü sesi de evden eve, köyden köye, şehirden şehire dolaşarak insanlara hep güzel mesajlar iletir. 9. Zaporojyelilerin yarısının Tatarları kovalamak için gittiğini şehirdekiler anlamadı. Yüksek bir tepedeki nöbetçilerden biri Kazak arabalarının bir bölümünün ormana doğru gittiğini görmüştü. Ama bunu orada pusuya yatmak için yaptıklarını düşündü. Leh ordusunun Fransız istihkamcısı da kendisiyle aynı düşüncedeydi. Atamanın söylediklerinin doğruluğu kısa sürede kanıtlandı. Çünkü kısa bir süre sonra şehirde yiyecek sıkıntısı başladı. O sıralarda bir ordunun gereksinimleri önceden dikkatli bir şekilde hesaplanmadığından böylesi durumlarla sık sık karşılaşılırdı. Bunun üzerine kuşatmayı yarmayı denediler. Ama bu durum onlara pahalıya mal oldu. Buna kalkışanların yarısına yakını öldürülürken kalanlar canlarını zor kurtardı. Kentteki Yahudilerin bazıları da bu sırada çıkmış ve Kazakların durumlarını incelemişlerdi. İşte bu sırada Kazakların yarısının gittiğini, geride kaç bölük asker kaldığını, bunların amacının ne olduğunu bir bir anlamış, öğrenmişlerdi. Haber tüm kentte sevinç yarattı. Komutanlar hemen savaş hazırlığına başladılar. Kaledeki gürültü patırtıdan Lehlilerin bir hazırlık içinde olduklarını anladı Taras. Hemen karşı hazırlıklara başladı. Savaşçılarını 3 tabura ayırdı. Her taburun çevresini arabalarla çevirttirdi. Bu savaş düzeniyle hiçbir çarpışmada yenilmemişlerdi Zaporojyeliler. 2 bölük pusuya yatırıldı. Ovanın bir yanında da bir tuzak hazırlandı. Yerlere kargı kırıkları, bozulmuş tüfekler atılmış, sivri kazıklar çakılmıştı. Eğer düşman süvarilerini kovalama fırsatı yakalayabilirlerse bu tarafa doğru kovacaklardı. Tüm hazırlıkların ardından Taras savaşçılarına bir konuşma yaptı. Amacı onlara öğüt vermek, motive etmek değildi. Onların böyle şeylere ihtiyacı olmadığını bilirdi. Onun amacı içindeki duyguları arkadaşlarına da açmaktı. "Arkadaşlar, size Kazak dayanışmasının ne olduğunu anlatmak istiyorum." diye başladı konuşmasına. "Hepiniz babalarınızdan, dedelerinizden yurdumuzun geçmişte kazandığı ünü dinlemişsinizdir. Bizans'ı bile birçok kez haraca bağlayan atalarımız varlığını Yunanlılara da kabul ettirmiştir. Eskiden topraklarımız üzerinde yalnız Rus kanından gelme beyler gelişmiş kentlerde hüküm sürermiş. Halkımız ibadetlerini varlıklı kiliselerde yaparmış. Kimse uyduruk Katolik krallarına, papazlarına dönüp bakmazmış bile. Ama yurdumuza saldıran dinsizler zenginliklerimizi talan etmişler. Bunun sonunda fakir düşen Kazaklar kimsesi olmayan yoksul dul karıya dönmüş. Şimdi el ele verip güçlerimizi birleştirmenin tam zamanıdır. Kardeşlik, arkadaşlık bunları gerektirir. Bunlardan daha güçlü, daha kutsal bağ var mıdır? Her ana baba çocuklarını sever, kollar, onların üzerine titrer. Çocuklar da onlara karşı saygılı olur. Böylece ana babalarla çocuklar arasında da bir bağ oluşur. Benim size sözünü ettiğim böyle bir bağ değildir. Hayvanlar da yavrularını sever ve onların üzerine titrer. Ama soydaşlarına kan bağının da ötesinde bir bağla, gönül bağıyla bağlanmak yalnızca insanlara özgüdür. Başka bazı uluslarda da kardeşçe dayanışmaya rastlanır ama hiçbiri Rus topraklarındaki arkadaşlığa, dayanışmaya benzemez. Birçoğunuz başka ülkelere de gitmiş, uzun süre oralarda gezmişsinizdir. Oralarda da bizler gibi insanlar yaşar. Çekinmeden oturur onlarla konuşursunuz. Hepsi de aklı başında insanlardır. Ama iş bununla bitmiyor. Gönlünüz kabarıp duygularınızı anlatmaya çalıştığınızda işlerin değiştiğini görüyorsunuz. Her şeyleriyle bize benzemelerine karşın bizden bir eksiklerinin olduğunu anlıyorsunuz. Evet, bir Rus'un tüm içtenliğiyle, tüm benliğiyle sevmesini başka hiçbir ulustan insanda bulamazsınız. Taras heyecandan kasılarak elini ileriye doğru uzattı ve konuşmasını sürdürdü. İşte bu duyguyu bizden başkası anlayamaz, gösteremez. Ülkemizin iyice yozlaştığını, soysuzların arttığını ben de biliyorum. Herkes kendi ambarlarının, tahıl, ahırlarının sığır, mahzenlerinin kaliteli, yıllanmış şarapla dolmasına bakıyor. Yabancı adetler almış yürümüş. Kardeşin kardeşe saygısı bile kalmamış. Kimse konuşmadığı için neredeyse ana dilimizi unutacağız. Birçok insan, hatta başımızdaki bazı kimseler bile Leh kralının gözüne girmeye çalışıyor. Leh kralını bir yana bırakın, Leh beylerini bile kendi kardeşlerinden üstün tutuyorlar. Ama böylesine benliğini yitirmiş, çirkefe bulanmış kişiliksizlerde bile Rusluk onuru tümüyle kırılmamıştır. Bir gün yaptıklarının yanlışlığını anlayacak, saçını başını yolup yaptığı hataların bedelini ödemek için her türlü özveriye katlanmaya razı olacaklardır onlar. İşte o zaman tüm dünya Rus yurdundaki dostluğun, dayanışmanın ne olduğunu çok daha iyi anlayacaktır. Ölmek gerektiğinde hiçbir Rus bundan çekinmeyecek, seve seve gidecektir ölüme. Rus ulusu gibi hiçbir şeyden, ölmekten bile çekinmeyen bir ulus daha var mıdır? Taras Bulba konuşmasını bitirdiğinde heyecandan her tarafı titriyordu. Söyledikleri herkesin içine işlemiş, onları yüreğinden vurmuştu. Başları ölçmeyi dinleyen yaşlılar önce gözyaşlarını sildiler. Sonra da hep birlikte ellerini kaldırıp ant içtiler. Taras, körelmiş duygularını alevlendirerek yeni bir heyecan kazandırmıştı onlara. Gençler de şimdiye dek tatmadıkları bir duygunun heyecanı içindeydi. İşte bu sırada kentin kapıları açıldı. Leh ordusu trompet ve borazan sesleri arasında dışarıya çıktı. Leh ordusunun saldırısını şişman albay yönetiyordu. Saf saf dizilmiş askerler tüfeklerini kazaklara çevirmiş bir durumda sıralarını bozmadan yürüyorlardı. Tüfek menziline girdiklerinde ilk ateş kazaklardan geldi. Lehlilere göz açtırmadan sürekli ateş ediyorlardı. Tüm ova tüfek patlamalarıyla çınlıyordu. Lehliler kazaklara nasıl olup da böyle fasılasız ateş ettiklerini anlayamamıştı. Sürekli yağan kurşunların ve dumanların arasından arka sıradaki kazakların boşalan tüfekleri doldurarak ön sıraya verdiklerini göremiyorlardı. Yoğun dumandan kimin ölüp kimin kaldığı bile belli değildi. İşlerin kötüye gittiğini anlayıp geriye çekildiklerinde birçok kayıp verdiklerini anladılar. Oysa kazaklardan ancak birkaç kişi ölmüştü. Onların bu savaş yöntemi Leh ordusunda danışmanlık yapan Fransız'ı da hayran bırakmıştı. Hemen kazaklar üzerine topçu ateşi açılmasını istedi. Ateş açan topların gümbürtüsü yeri göğü inletti. Yanık barut kokusu tüm ovayı ve kenti kapladı. Ortalığı kaplayan duman iki kat arttı. Ancak topçuların namluları biraz yukarıda tutmaları hedefi tutturmalarını engellemişti. Kazakların üzerinden geçen gülleler biraz ileriye düşmüş, toprakta derin çukurlar açmıştı. Fransız uzman bu beceriksizliği görünce sağından solundan vızır vızır geçen kurşunlara aldırmadan topların başına geçti. Taras Bulba topların hedefi durumunda olan Nezamaykoy ve Steblikov bölüklerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. ''Çabuk atlarınıza atlayıp çemberin dışına çıkın.'' diye bağırdı. İki bölük de buna fırsat bulamayacaktı ama bu sırada Ostap çıktı ortaya. Bölüğündeki savaşçılarla Leh topçularına saldırdı. Altı topçuyu öldürüp topları işlemez hale getirdiler. Ancak kalan dördüne zarar veremeden püskürtüldüler. Bu sırada Fransız danışman kalan topların en büyüğünün başına geçmişti. Hiçbir Kazak şimdiye kadar böyle büyük bir top görmemişti. Peş peşe patlayan dört top ortalığı toz duman içinde bıraktı. Gluhov'da, Nemirov'da, Çernigov'da kim bilir kaç gelin dul kalmıştı. Nezamaykov bölüğünün yarısı toprağa karışmıştı sanki. Nasıl buğday tarlalarına yağan dolu altın renkli başakları yerle bir ederse Kazak savaşçıları da öyle serilmişti yerlere. Bölüğünden birçok yiğit savaşçının kanlar içinde yerlere serildiğini gören Kukubenko çılgına döndü. Kalan askerleriyle birlikte düşmana öyle bir saldırıda bulundu ki görenler şaşırdı. Karşılaştığı ilk Leh savaşçıyı kılıcıyla biçip birkaç süvariyi de kargısıyla deldi. Düşmanın topçusuna yaptığı saldırı sonunda da bir topu ele geçirdi. Bu sırada Uman bölüğü de başlarında Stepan Guska ile birlikte büyük topu ele geçirmeye çalışıyordu. Kukubenko bu durumu görünce kendi adamlarıyla ona destek verdi. Askerleriyle geçtikleri yerlerde adeta tırpanla ekin biçer gibi boşluklar yaratıyor, önlerine geleni yere seriyorlardı. Arabaların bulunduğu yerde de Botuzenko, Vertihist, Çerevichenko ve Dioktyarenko aralıksız Lehli askerleri öldürüyorlardı. Bunlardan Dioktyarenko iki Leh askerini kargısıyla saf dışı ettikten sonra baba yiğit bir başka Leh savaşçısıyla çarpıştı. Adam bir anda onu altına almış, kılıcını indirmeden de şöyle bağırmıştı. ''Sizi gidi köpekler sizi, karşımıza çıkacak bir Kazak köpeği daha arıyorum, haydi göreyim sizi.'' ''Ben varım seni sefil.'' diyerek ortaya Mosi Şilo atıldı. Gözünü budaktan sakınmayan Şilo'nun başına gelmeyen kalmamıştı. Kaptanlık yaptığı sırada bir gün Trabzon açıklarında Türklere tutsak düşmüştü. Ellerine ayaklarına zincirler vurulmuş, bir kalyona forsa yapılmışlardı. Birkaç hafta boyunca boğazlarından içlerini kavuran deniz suyu dışında bir şey geçmedi. Her çeşit işkenceden geçirildiler. Ancak Mose Şilo dışında herkes dayandı ve hiçbiri dininden vazgeçmedi. Mose Şilo ise dinini değiştirmiş, Müslüman olarak başına sarık dolamıştı. Onun dinini değiştirip Müslüman olduğunu gören paşa, Şilo'yu forsalara gardiyan yapıp zindanın anahtarlarını bile verdi. Kazakların bu durumdan nasıl utanç duyduklarını anlatmaya gerek bile yok. Katlanılması çok zor bir durumdu bu. Şilo onları üçer üçer dizip ayaklarına daha kalın yeni zincirler vurdurdu. Kollarındaki zinciri kemiklerini sızlatıncaya dek sıktırdı. Zaman zaman hepsini kırbaçtan geçiriyordu. Türkler kendi işlerini yaptırdıkları kazak bir uşak buldukları için çok mutluydular. Bir gün düzenledikleri bir şölende bol bol yemek yediler. Dinlerinin yasaklamasına karşın bol bol şarap içip iyice sarhoş oldular. Uzun süredir böyle bir fırsat yakalamaya çalışan Mose Şilo, tüm arkadaşlarının zincirlerinin çözülmesini sağladı. Zincirleri denize atan kazaklar, gemiyi ele geçirip bütün Türkleri kılıçtan geçirdiler. Yanlarında birçok savaş ganimetiyle birlikte yurtları Zaporojye'ye döndüler. Bu olaydan sonra birçok ozan onu türkülerine konu etti. Böylece Şilo'nun ünü bütün ülkelere yayıldı. İşte böyle gariplikleri olması nedeniyle onu ataman seçmemişti kazaklar. Bazen hiç kimsenin yapamadığı işleri yapar, bazen de akla hayale gelmez aptallıklar yapardı. İçkiye, hovardalığa çok düşkün biri olarak borçlanmadığı kimse yok gibiydi. Birinde de bir hırsız gibi davranmış, komşu bölükten birinin koşumunu çalmış, borçları karşılığında bir meyhaneye rehin bırakmıştı. Zaporojye yasalarında bunun çok ağır bir cezası vardı. Alanda bir direğe bağladıkları Şilo'nun yanına bir sopa koydular. Yasaya göre herkes bu sopayla onun kafasına vuracaktı birer kez. Ancak onun yiğitliklerini unutmamış olan Zaporojyelilerin hiçbiri bu cezayı uygulamadı.
İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.